sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programlarımızın bir diğeriyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizlerle tasavvuf büyüklerinden ve Anadolu İslam anlayışının değerli isimlerinden biri olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşamına konuk oluyoruz. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Reşat Öngören, Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşamını ve öğretisini bizler için değerlendiriyor bugün. Sevgili dinleyenler, 13. yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş-ı Veli, kendisinden sonra gelen kuşakları düşün dünyasıyla etkilemiş önemli bir şahsiyet. Ünü, Anadolu topraklarını aşan bu mutasavvıfın köklerini, aldığı eğitimi ve göç öyküsünü Profesör Doktor Reşat Öngören'den dinliyoruz.
Hacı Bektaş-ı Veli, tasavvuf büyüklerinden önemli bir şahsiyet. Anadolu'da hayatının büyük bir bölümünü geçirmiş ve orada vefat etmiştir. Anadolu'ya gelmeden önce esas memleketi Orta Asya'da Horasan bölgesinde doğuyor, büyüyor ve eğitimini orada alıyor. Horasan bölgesi bizim Anadolu tarihi için de çok önemli bir bölge. Tasavvuf tarihi açısından da, İslam tarihi açısından da. O bölgeden büyük ölçüde Moğol istilası dolayısıyla göç etmek durumunda kalan insanlar önemli bir kısmı Anadolu'ya geliyorlar. Hacı Bektaş-ı Veli de bunlardan bir tanesi. Horasan bölgesi Anadolu gibi bir bölge adı. Merv, Belh, Berat, Nişabur gibi büyük şehirleri var. Orta Asya'da Türklerin hizmetinde olan, onların Müslüman olmasına vesile olan önemli bir isim ve tarikat var. Yeseviye, Ahmet Yesevi ve Yeseviye tarikatı. Hacı Bektaş-ı Veli bu geleneğe mensup. Ahmet Yesevi geleneğine göre eğitim görüyor, tasavvuf eğitimini tamamlıyor ve vazifeli olarak Anadolu'ya geliyor. Burada tasavvufi bir inceliğe de dikkat çekmemiz gerekiyor. Hangi sebeple olursa olsun bir yerden bir tarafa hicret ederken, göç ederken aynı zamanda burada bir manevi izin, manevi işaret de bekler tasavvuf büyükleri. Bu manada buna Moğol istilası sebep olabilir ya da Haçlı seferleri ve benzeri harpler sebep olabilir ama yine de manevi olarak bir görevlendirilme veya bir izin söz konusu olur tasavvuf açısından baktığımızda. Böyle bakıldığında bize Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatını anlatan kaynaklar onun bizzat manevi işaretle Anadolu'ya geldiğini, çünkü başka coğrafyaya da gidebilir ama görevlendirildiği yer olarak buraya geliyor ve Nevşehir'de yerleşiyor. O zaman Suluca Karahöyük diye anılan, bugün Nevşehir'in bir ilçesi olan Hacı Bektaş ilçesine yerleşiyor. Hacı Bektaş diye anılmakla birlikte ünvanı, esas adı Muhammed ve Peygamber Efendimiz'in neslinden geliyor. Tasavvufi eğitim aldığı kişinin adı da Lokman-ı Perende. Orada eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geliyor.
Hacı Bektaş-ı Veli'nin göç ettiği tarihlerde Anadolu'da nasıl bir ortam olduğunu ve bu kadim topraklardaki İslam anlayışını şöyle anlatıyor Profesör Doktor Reşat Öngören.
Onun Anadolu'da bulunduğu tarihler Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin bulunduğu, Muhyiddin Arabi'nin evlatlığı ve talebesi olan Saadettin Konevi'nin bulunduğu, Fahrettin Iraki gibi büyük sufilerin bulunduğu bir dönem. Yani 13. yüzyıl Anadolu'sundan söz ediyoruz demektir. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti var. Moğollar Anadolu'ya gelmişler. Öte yandan önceden başlayan ve hala devam etmekte olan batıdan doğuya doğru Haçlı Seferleri baskıları var. Böyle bir zaman diliminde Anadolu'da yerleşip ve faaliyet gösteriyorlar. Anadolu'da farklı inanç kesimleri var. Hristiyanlar var, Şamanist Moğollar var, Mecusiler gibi çok yoğun olmasa da inanç sahipleri var. İşte bu noktada biz Anadolu İslamı dediğimizde esasen Hacı Bektaşivili gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi büyük sufilerin tam da bu şartlar içerisinde İslam'ı yaşamaları ve anlatmaları, yaşatmaları bağlamında bir İslam anlayışı ortaya çıkıyor. Anadolu İslamı dediğimiz esasen böyle bir şey. Tasavvufta normal bir bakış olarak ilk önce kişilerin kendi nefsini eğitmesi birinci sırada yer alır. Yani nefis dediğimiz şey insanın iç dünyasında egosu, bunu eğitmesi birinci sırada yer alıyor. Bununla kastımız şu, esasen nefis insanın dünyadaki arzuların odağını teşkil eden bir manevi güç. İnsanın kendini büyük görmesi, kibirlenmesi, başkalarını küçük görmesi, efendim üstünlük duygusu, kahramanlık ve benzeri şeyler, bu nefisten kaynaklanan duygulardır. İnsan kendisini beğenip başkalarını küçük gördükçe başkalarına faydalı olması mümkün olmuyor. Bu tür kişiler başkalarından bir şeyler bekliyorlar. O yüzden Hacı Bektaşivili, Mevlana ve benzeri tasavvuf büyükleri birinci sırada bu egonun eğitilmesi, kontrol altına alınması ihtiyacı oluyor. Buna tasavvuf ehli manevi cihat diyorlar. Yani işin kişinin kendi benliğiyle savaşması durumuna manevi cihat. Çünkü Peygamber Efendimiz bu ifadeyi kullanıyor. Bir düşmanla bir savaş kazanılıyor. Savaştan dönerken Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, şu anda biz küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Küçük savaş dediği düşmanla yapılan savaş, büyük savaş dediği kişinin kendi nefsiyle, yani egosuyla yapacağı savaş. Bunu daha büyük, daha zor bir savaş olarak görüyor Peygamber Efendimiz. O yüzden tasavvufta bu büyük savaş birinci sırada yer alır. Biz tasavvuf tarihine baktığımızda Hacı Bektaşivili'nin cihada önem veren kişilik olarak takdim edildiğini görürüz. Yani fetihlere katılıyor dervişlerle birlikte, insanlara işte bir takım faaliyetleriyle faydalı olmaya çalışıyor. Nitekim daha sonra o gelenekten, Bektaşi geleneğinden gelen kişilerin Yeniçeri ordusunu kuran kişiler olduğu, yani Yeniçerilerin piri Hacı Bektaşivili olarak kabul edilir. Bunun sebebi Hacı Bektaş'ın ve ondan sonra onun takipçilerinin düşmanla mücadele söz konusu olduğunda bizzat kendilerinin cihada katılması dolayısıyladır. Ancak bu tür cihat, yani savaş, düşman saldırmadıkça, bu manada mecbur kalınmadıkça yapılan bir eylem değil. Bunu özellikle belirtelim. Peki ondan önce yapılan esas nedir? Az önce sözünü ettiğimiz büyük cihat, yani nefisle mücadele.
İnsan nefsiyle olan mücadelesini kazandıktan sonra çevresine nasıl faydalı oluyor? Tasavvuf büyüklerinin bunu açıklamak için kullandıkları mum metaforunu Profesör Doktor Öngören şöyle anlatıyor.
Mum etrafını aydınlatmak için kendisini feda eder. Yani erir. Eğer kendisini feda etmiyorsa etrafını aydınlatma imkanı yoktur. İşte Hacı Bektaşivili ve etrafındaki kişiler kendi egolarını eriterek etrafındaki insanları aydınlatmayı başarıyorlar. O yüzden Ürgüp civarında mesela, o coğrafyada birçok Hristiyanın ve yine Şamanist Moğolların İslam'ın güler yüzünü onlar üzerinden görerek Müslüman olmalarını beraberinde getiriyor onların bu tavırları.
Hacı Bektaşivili'nin hoşgörü ve sevgiye dayanan bir öğretinin parçası olduğunu söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Bu öğretinin temeli ise şöyle.
kim olursa olsun Hacı Bektaş'ın dergahında yer bulması zaten fiili olarak yaşanmakta olan bir şey. O yüzden de çok önemli başarılara imza atmış oluyor çevresindeki halifeleri, yani yetiştirdiği talebeleriyle birlikte. Hacı Bektaş Veli'de 4 kapı 40 makam diye anılan bir anlayış var. Bu anlayış esasen onun mensup olduğu geleneğin kurucusu Ahmet Yesevi'de var. 4 kapı dediği: bir şeriat, iki tarikat, 3 hakikat, 4 marifet kapısı. Her bir kapının 40 derecesi var. Hacı Bektaş Veli bunu söylemekle şunu söylemiş oluyor bize: bir kimse sadece bir kapıda kalmamalı. Şeriat dediğimiz dinin merasim kısmı, görünen kısmı, ibadetler, bir takım davranış şekillerini düzenleyen kurallar kısmında kalmamalı. O kapıdan girdikten sonra daha içeride bir tarikat kapısı var. Daha içeride hakikat kapısı var, sonra marifet kapısı var. Tarikat demek yol demek. Allah'a giden yollar anlamında. Bir kimse dinin kurallarını yerine getirmeye başladığında, bir mümin, bir Müslüman olarak aynı zamanda Allah'a doğru yolculuğunu da sürdürmeli. İçte bir yolculuktur bu. Bu yolculuğun sonunda varacağı üçüncü kapı hakikat kapısıdır. Görünenin ardındaki gerçeği fark etmek. Görünenin ardındaki gerçek ne? Etrafımıza baktığımızda hangi inançtan olursa olsun insan diye gördüğümüz kişinin aslında Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu gerçeğini fark etmek. Sadece insan değil, aynı zamanda çevresindeki canlıların, hayvanların da Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu gerçeğini fark etmek. Daha halkayı genişlettiğimizde sadece hayvanlar değil, bitkilerin, çevrenin, taşın, toprağın da Allah tarafından yaratıldığı gerçeğini fark etmek durumu. Hakikat kapısına geldiği zaman bir insan, kamil insan, bu sefer sadece insana değil bütün canlılara, bitkilere, çevresine, dağa, taşa, toprağa da bu gözle bakmaya başlıyor. Çünkü hakikatin farkına varıyor. Görünenin ardındaki gerçeği fark etmiş oluyor. Sadece insanla ilişkisinde değil, bitkilerle olan ilişkisinde de, taşla toprakla olan ilişkisinde de çok ilginç boyutları bize veriyor bu kamil insanların tavırları. Şimdi mesela Hacı Bektaş Veli'nin bir aslanla resmedilmesinin ya da bir kuzuyla resmedilmesi bir senaryo değildir. Aslında onun aslanla da kuzuyla da bir ülfeti vardır. Bir canlı olarak. O kamil insan olarak. Hacı Bektaş Veli geleneğine mensup olan Yunus Emre'nin "Sordum Sarı Çiçeği" diye anılan ilahisi vardır. Bu tasavvufa göre bir senaryo değildir. Bu tam da Yunus Emre'nin sarı çiçekle muhabbeti, konuşmasıdır. Peygamber Efendimizin mesela şöyle bir ifadesi var, çok bilinmez: "Uhud dağı bizi sever, biz de Uhud dağını severiz." Buyuruyor. Uhud dağı da taş toprak yani. Elinizde bir yeşillik varsa, kıyamet kopacağını biliyorsanız bile, bir saat sonra kıyamet kopacak olsa bile o yeşilliği dikin, yeşertin diyor. Bir kadın efendim kediye eziyet ettiği için cehenneme atılacak diyor. Kötü yola düşmüş bir kadın efendim ayakkabısına kuyudan su doldurarak susuzluktan ölmek üzere olan köpeğe içirdiği için Allah tarafından affedildiği müjdesini veriyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu duygular, bu anlayış dinin kurucusu olan Peygamber Efendimiz'den geldiği için onun varisi, vekili durumunda olan kamil veliler de bunu hayatlarına bu şekilde geçiriyorlar. Kamil insanın başka türlü davranması mümkün değil.
Sadece insan sevgisiyle sınırlı olmayan bir anlayışla tüm evreni kucaklamak, Yaradan'ın ışığıyla aydınlanan insanın ulaştığı bir sonuç olarak çıkıyor karşımıza.
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ifade edilen evrende ne kadar varlık varsa bunların hepsi Allah'ı tesbih etmektedirler. Kendi dilleriyle zikretmektedirler. O zaman bu kişiler çevre bilincini de geliştiriyorlar. Artık güzel açmış bir çiçeği kopartamıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünüyor: ben buna zarar verirsem Allah'ı almakta olan bir varlığı bundan alıkoymuş olacağım. Buna hakkım yok demiş oluyor. Biz tasavvuf tarihine baktığımızda nerede bir tekke kurulmuşsa o tekkenin etrafının güllük gülistanlık ve kuşların, canlıların yaşadığı cıvıl cıvıl bir ortam şeklinde dönüştürüldüğünü hep görüyoruz. Tarihi veriler çok net elimizde.
Sevgili dinleyenler, Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserleri de Profesör Doktor Reşat Öngören'le ele aldığımız konular arasındaydı. Düz yazı olarak kaleme alınan bu eserlerde verilen mesajsa şöyle.
Birkaç eseri var. Onlardan en önemlisi Makalat isimli eseri. Makaleler demek. Bu eserinde 4 kapı 40 makam görüşünü bize aktarıyor Hacı Bektaş-ı Veli. Ve diyor ki işte insan bir inanan kişi olarak bu boyutları, bu kıvamı elde etmelidir ki o zaman çevresine faydalı olabilsin, kamil bir insan konumuna gelebilsin. İnsan eğer kendi gönlünde aşk ateşi yanmamışsa başkasının gönlünü tutuşturamıyor.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesleri'nin bu bölümünde Profesör Doktor Reşat Öngören'le Bektaşiliğin kurucusu olarak kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli'yi andık. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Profesör Doktor Reşat Öngören'e teşekkürlerimizi sunarak programımızı sonlandırıyoruz. Esen kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.